Ayrım 5. Şeytan. 10. Kahve içerlerken böyle durumlarda sık sık olduğu gibi mantıksal bağlardan tamamen yoksun olmakla birlikte kesintisiz sürdürüldüğüne göre gene de herhangi bir bağlantı zinciri üzerinde yürüyen hanımefendilere özgü o sohbetlerden biri almış başını gidiyordu. İki kaynana birbirlerini karşılıklı iğneleyip dururken Lisa ikisi arasında kurnazca denge kurmaya çalışıyordu. "Odanın hala bitmemiş olmasına kızıyorum," dedi Lisa kocasına. "Ama her tarafında iyice temizlenmesini istiyorum." "Tamam, boş ver şimdi. Ben gittikten sonra nasıl, uyudun mu bakalım?" "Çok iyi, kendimi oldukça iyi hissediyorum." Onun durumundaki bir kadın nasıl iyi uyuyabilir ki diye söylendi Yevgeni'nin kaynanası Varvara Alekseyevna. Bu yetmiyormuş gibi oda pencerelerinin de güneş tarafına baktığı ve jalüzileri ya da perdeleri olmayan bir odada bu tahammül edilmesi mümkün olmayan bir sıcaklıkta. "Benim pencerelerimde her zaman ya jalüzi ya da perde bulunur." "İyi de Lisa'nın pencereleri saat 10'a kadar gölgede kalıyor," dedi Maria Pavlova. "Elbette," diye itiraz etti Alekseyevna. Daha evvel söylediğinin tam tersini ileri sürdüğünü hiç düşünmeden. "Ateşin nedeni de bu. Bu nem işte. Doktor hep hastanın karakterini bilmezsek bir hastalığı hiçbir zaman teşhis edemeyiz derdi. O anlayacaktır neler olduğunu. Çünkü mükemmel bir doktordur. Kendisine yılda 100 ruble öderdik. Toprağı bol olası kocam doktorlara pek güvenmez. Ama benim doktora ihtiyacım olduğunda kesenin ağzını açmasını bilirdi." Karısının ve çocuğunun hayatının söz konusu olma ihtimali bulunurken insanın eşi kesenin ağzını açmakla hiç tereddüt edebilir mi? Elbette etmez. Hele kadın varlıklıysa zaten erkekten bağımsız demektir. Ama iyi bir eş gene de kocasına tabi olur," dedi Varvara Alekseyevna. "Ne yazık ki Lisa hastalığından sonra hala oldukça güçsüz." "Yo, hayır anneciğim, kendimi harika hissediyorum. Ayrıca size kaymak getirmediler mi?" "Gerek yok, krema da alabilirim." Varvara Alekseyevna'ya sordum. Ama kaymak istemedi diye bir yandan özür dileyerek araya girdi Maria Pavlovna. "Bugün hakikaten canım kaymak istemiyor," dedi Varvara Alekseyevna. Ve kaymaktan büyük bir anlayışla vazgeçerek bu can sıkıcı konuşmaya bir son vermek istercesine Yevgeni'ye dönüp fosfor asidi kireci sonunda serpildi mi diye sordu. Lisa kaymak getirmek için içeri gitti. "Ama gerçekten de kaymak istemiyorum, sağ ol," dedi Varvara Alekseyevna. "Lisa, Lisa, yavaş yürü ne olursun," diye Maria Pavlovna onun arkasından seslendi. "Bu hızlı hareketler ona zarar verebilir. İçi huzurlu olsun ona, hiçbir şeyin zararı dokunmaz," diye ima edebileceği hiçbir şey ortalıkta yokken ve bunu gayet iyi bilirken gene de bir şeyler ima ediyormuş gibi söylendi Alekseyevna. Lisa kaymakla çıka geldi. Yevgeni kahvesini yudumluyor, bir yandan da can sıkıntısıyla konuşulanları dinliyordu. Bu türden sohbetlere alışmıştı alışmasına ama bugün konuşmaların her türlü mantıklı içerikten yoksun oluşu nedense keyfini iyice kaçırmıştı. Az önce evde başına geleni anlamaya çalışıyor, bu yüzden de bu abuk sabuk konuşmalara kendini rahatsız ediyordu. Varvara Alekseyevna kahvesini bitirdikten sonra ayağa kalktı ve keyfi kaçmış bir halde oradan uzaklaştı. Lisa, Yevgeni ve Maria Pavlovna kendi başlarına kaldılar. Sohbetleri içlerinden geldiği gibi yapmacıklıktan uzak, hoş bir tarzda sürdü. Ne var ki Lisa, aşkın daha da keskinleştirdiği duyuları sayesinde Yevgeni'nin herhangi bir şeyden ötürü huzurunun kaçmış olduğunu hissetmiş ve kalkıp ona "yolunda gitmeyen bir şey mi var?" diye sormuştu. Yevgeni bu soruyu beklemiyordu. Her şeyin yolunda olduğunu söylerken biraz şaşırıp bocaladı. Cevabı Lisa'yı biraz daha endişelendirmekten öteye bir işe yaramadı. Bir şeyler Yevgeni'nin fena halde canını sıkıyordu. Hem de çok fena. O an süt kasesine düşmüş çineği gördüğünden nasıl eminse bundan da o kadar emindi. Gel gelelim Yevgeni başka tek söz etmedi. Şimdi bu ne demek oluyordu? 11. Kahvaltıdan sonra ayrıldılar. Yevgeni hep yaptığı gibi odasına döndü. Ne bir şeyler okudu, ne de mektup yazmaya koyuldu. Düşüncelere dalmış, öylece oturuyor, sigara üstüne sigara içiyordu. İçinde ansızın uyanan ve evlendikten sonra artık kurtulduğunu düşündüğü bu çirkin duyguyla hem şaşırmış hem de öfkelenmişti. O zamandan beri bir kez olsun hissetmemişti böyle bir şey. Ne tanıdığı bu kadına, ne de eşinin dışındaki herhangi bir kadına bakarken. ruhsal olarak bu çirkin duygudan kurtulmuş olduğuna, çoğu zaman kendi kendine içinden sevinmiş durmuştu. Şimdi ise bu görünürdeki tamamen önemsiz rastlantı, o duygudan hala kurtulamamış olduğunu gösteriyordu. Hani bu duyguya yeniden boyun eğdiğini hissettiğinden ya da kadının yeniden arzu ettiğinden varmamıştı bu sonuca. Zaten o kadını arzu etmeyi tamamen imkansız görüyordu. Ne var ki içindeki bu duygunun hala canlı olması ve ona karşı temkinli davranmak mecburiyeti işte bu canını fena halde sıkıyordu. Gene de duyguya sonunda hakim olabileceğinden hiçbir kuşkusu yoktu. Bir mektup daha cevaplandırması ve bir şeyler yazması gerekiyordu. Çalışmak üzere yazı masasına döndü. Her iki işi de bitirdi. İşine eğilmişken kendisini böylesine huzursuz kılan şeyi tamamen unutmuştu. İşini bitirince gözden geçirmek için ahıra gitti. Ve bir kez daha artık kasıt mı dersiniz yoksa kötü niyetli bir rastlantı mı belli değil. Daha ayağını merdivene atmadan köşeden kırmızı etek ve kırmızı başörtülü görünüverdi ve kollarını sallaya sallaya kalçalarını kıra kıra o kadın önünden yürüyüp geçiverdi. Aslında yürümekten çok birlikte çalıştıkları arkadaşına yetişmek istiyormuşçasına güle oynaya koşuşturuyordu. Gözünün önünde o göz kamaştırıcı öğle güneşi, ısırganlar, Danila'nın ormandaki kulübesinin arkasındaki alan ve ağaçların gölgesinde kadının dişleri arasında bir yaprak tutarak gülen yüzü geldi. Hayır, kesinlikle bu böyle sürüp gidemez diye kendi kendine söylendi Yevgeni. Her iki kadın gözden kayboluncaya kadar bekleyip iş yerinin yolunu tuttu. Tam öğle vaktiydi. Yevgeni yöneticiyi orada bulmayı umuyordu. Yanılmamıştı. İş yerindeki yönetici öğle uykusundan yeni uyanmıştı. Geriniyor, esniyor ve karşısında durmuş kendisine bir şeyler anlatan çobanı dinliyordu. Vasili Nikolayevich, buyurun, sizinle bir şey görüşmek istiyorum. Hangi konuda? Siz önce bu adamın işini hallediverin. Demek ki onları buraya getiremezsin, öyle mi? Diye sordu çobana Nikolayevich. Zor olur Vasili Nikolayevich. Mesele neymiş? Diye sordu Yevgeni. İneklerden biri tarlada doğurmuş. İyi peki, hemen arabayı hazırlatacağım. Nikolay'a söyle, av arabasına bağlanmış olsa da Luisa'yı oradan çözüp arabaya koşun. Çoban çıktı. Biliyor musunuz diye söze girdi Yevgeni. Kızararak ve kızardığını kendisi de açık seçik fark etti. Biliyor musunuz, henüz evli değilken benim de ufak tefek günahlarım oldu Vasili Nikolayevich. Herhalde sizin de kulağınıza gelmiştir. Vasili Nikolayevich gözleriyle gülümsedi ve efendisine üzüldüğünü apaçık belli eden bir sesle ''Stepaşka'dan söz ediyorsunuz, değil mi?'' diye sordu. ''Evet, neyse dinleyin. Ne olursunuz bana bir iyilik yapın, onu burada evde işmiş vermeyin. Anlayacaksınız beni, zor durumdayım.'' Gerçi bu işi katip Vanja düzenlemişti. ''Peki tarlada durum ne? Fosfor asitli kirecin kanalın bugün tarlaya serpilecek mi?'' diye sordu Yevgeni şaşkınlığını biraz olsun örtbas etmek için. ''Evet, birazdan gidiyorum.'' Böylece mesele halledilmişti. Yevgeni sakinleşti, bir yıldır görmediği kadına gelecekte de rastlamayacağını umuyordu. Vasili Nikolayevich katibe söyleyerek Ivan da kadına söyleyecek, o da burada çalışmasını arzu etmediğimi kavrayacak diye kendi kendine söylendi Yevgeni. Ve ne kadar zoruna gitmiş olsa da katiple bu konuyu konuşabilmiş olmasına sevinmişti. Evet, bu belirsizlik, bu utanç sonsuza kadar sürüp gidemezdi. Düşüncesinde gerçekleştirdiği o suçu daha hatırlarken bile zangır zangır titriyordu. 12. Utanma duygusunu bastırıp Vasili Nikolayevich ile mesele hakkında konuşması her ne kadar alışkanlıklara aykırı bir durum idiyse de sonuçta bu girişimi Yevgen üzerinde rahatlatıcı bir etki yapmıştı. Gerçekten de artık mesele kapanmış görünüyordu. Lisa'da Yevgeni'nin tamamen rahatlamış ve hatta eskisine göre daha da neşeli olduğunu fark etmişti. Bu iki kadın arasındaki sürtüşmelere kızdığı belli diye düşünüyordu. O ince duyarlılığı, kibar ve asil ruhu düşünülecek olursa, durmadan bu samimiyetten uzak, iğneleyici ve tatsız imaları dinlemek zorunda kalmaktan fazlasıyla canı sıkılıyor olmalı diyordu kendi kendine. Bir sonraki gün ilk yortu günüydü. Hava harikaydı ve köylü kadınlar, her yortuda olduğu gibi çelenkler yapmak için ormana gidiyor, tam çiftlik evinin önünden geçerken bir yandan da şarkılar söyleyip dans ediyorlardı. Maria Pavlovna ve Varvara Alekseyevna bayramlık giysileriyle varandada çıkıp halka danslarının yapıldığı meydana doğru yürümeye başlamışlardı. Yanlarında bu yaz Yevgeniler'de kalan Çin ipeğinden kısa bir ceket giymiş, tıknaz, tombul, yaşlı hovarda Ayyaş amca vardı. Her zaman olduğu gibi rengarenk giysiler ve takılarıyla kızların oluşturduğu küçük bir halka bütünün merkezini oluşturuyordu. Kızların çevresinde el ele tutuşmuş başka kızlar, gezegenler ve uydular gibi hışırtılı, yeni keten elbiseleriyle fır dönüyorlar. Küçük çocuklar kahkahalar atarak, bağırıp çağırarak sağa sola koşuşuyor, birbirlerini yakalamaya çalışıyorlardı. Çiftlikte yaşayanlar ve oradan tesadüfen geçenler, biraz uzaktan dans edenleri seyrederken köy delikanlıları mavi siyah ceketleri ve gene mavi siyah kasketleri, kırmızı gömlekleriyle ayakta dikilmiş, ayçiçeği çekirdeklerinin kabuklarını yere tükürüp duruyorlardı. Bizim iki hanımefendi dans edenlerin iç çemberine doğru yaklaştılar. Lisa'da saçında mavi bir bant, gene mavi, içinden uzun, beyaz köşeli dirseklerinin çıktığı, geniş kolu bir elbiseyle arkalarından geliyordu. Yevgeni onlarla birlikte gitmek istememişti. Ne var ki saklanmak sonunda gülünç gelmiş, ağzında sigarayla en azından varandada çıkmış, köy delikanlılarının ve köylülerin selamlarına karşılık vermiş, ardından aralarından biriyle sohbete dalmıştı. Kadınlar yüksek sesle bir dans şarkısı söylüyorlardı. Bunu yaparken bir yandan ellerini çarparak dansın ritmini tutuyor, halka halinde dönüyorlardı. Karısının sesini duymamış olan Yevgeni'ye bir çocuk, "Hanımefendi sizi çağırıyor," dedi. Lisa gelip dansı, özellikle de çok beğendiği kadınlardan birini seyretmesini istiyordu. Elbette Stepanida'ydı bu. Üzerinde sarı ipekten dekolte bir bluz, bir peluş yelek ve ipek bir başörtü vardı. Dolgun, eti butu yerinde, al al yanaklarıyla alabildiğine neşeli ve mutlu görünüyordu. İyi bir dansçı olmalıydı. Ne var ki Yevgeni ona bakmaya hiç niyetli değildi. "Evet, evet," dedi kelebek gözünü bir çıkarıp bir takarak. Ama bir yandan da anlaşılan ondan gerçekten de ayrılmamam gerekiyormuş diye düşündü. Kadının bu görüntüsünün cazibesine kapılmaktan korktuğu için ona doğrudan bakmadı. Ona kaçamak bir gözle baktığı için olduğundan iki kat daha çekici göründü. Ayrıca kadının ışıldayan bakışları Yevgeni'ye kadının onu fark ettiğini ve kendisine bakmaya doyamadığını gördüğünü söylüyordu. Yevgeni adeti bozamayarak bir süre daha orada kaldı. Ardından Varvara Alekseyevna'nın kadını kendi yanına çağırdığını ve ona sevimli şey dedikten sonra yapay, tatlı bir ses tonuyla ona bir şeyler anlattığını görünce dönüp oradan ayrıldı. Evin yolunu tuttu. Onu seyretmek zorunda kalmamak için eve dönmüştü. Gel gelelim üst katı çıkınca dayanamayıp nedeninin nasılını anlayamadan pencereye yaklaştı ve kadınlar varandanın önündeyken orada uzun süre durdu. Stepanida'yı seyre daldı. Baktı baktı, doyamadı. Derken farkında olmadan aşağıya indi, sessizce balkona çıktı, bir sigara yaktı ve ardından küçük bir gezinti yapmak istiyormuş gibi az önce kadının uzaklaştığı yönde gitmek üzere aşağıya bahçeye indi. Ağaçlı yolda daha iki adım atmamıştı ki onun sarı ipek gömleğinin üzerindeki peluş yeleğinin ve kırmızı başörtüsünün ağaçların arkasında parıldadığını gördü. Stepanida'nın yanında başka bir köylü kadın vardı. Nereye gidiyor olabilirlerdi ki? Birdenbire içinde şiddetli bir arzu fırtınası koptu. Kalbini bir pençe sanki sımsıkı yakalamıştı. Tanımadığı, tuhaf, yabancı bir iradenin buyruğuna girmiş halde bir kez daha arkasına baktıktan sonra hızla kadınların peşine düştü. "Yevgeni İvanoviç, Yevgeni İvanoviç, merhametinize sığınıyorum," diyen bir ses duydu birden arkasından. Yevgeni çiftliğinde kuyu açan yaşlı Samohin'i tanımıştı. Ansızın rüyasından uyanıverdi. Hızla geri dönüp yaşlı adamın yanına gitti. Adamla konuşurken kenara çekilip baktığında Stepanida'nın yanındaki kadınlarla birlikte aşağıya yöneldiğini gördü. Besbelli ki su içmek için çeşmeye gidiyorlardı. Belki de sadece içme bahanesiyle oraya yönelmişlerdi. Bir süre sonra dans eden halkanın içine geri döndüler. 13. Somahen ile konuştuktan sonra Yevgeni bir suç işlemiş gibi ezik, yıkılmış bir halde eve döndü. Stepanida heyecanını muhakkak fark edip durumu kavramış olmalıydı. Yevgeni'nin kendisini görmek istediğini düşünmüş, kendisi de bunu arzu edince buluşmanın bir yolunu aramış olmalıydı. Ve şu gayet iyi tanıdığı yanındaki öteki kadın belli ki her şeyi biliyordu. Ama asıl Arzu'ya yenik düştüğünü, artık kendi iradesi diye bir şey kalmadığını, yabancı, tuhaf bir güç tarafından yönlendirildiğini hissediyordu. Bugün sadece şanslı bir rastlantı sonucu paçasını kurtardığını, bugün olmasa yarın, yarın olmasa ertesi gün eninde sonunda çöküşe, yıkıma teslim olacağını duyumsuyordu. Evet, çöküş ve yıkımdı bu. Olup biteni başka türlü kavramlaştıramıyordu. Kendisine öylesine içten bağlı genç eşini burada, köyde milletin gözü önünde köylü bir kadınla aldatmak. Bu ahlaki çöküntü değildi de neydi? Ve ne utanç verici, rezil, ardından artık yaşamanın mümkün olmadığı bir çöküştü bu. Hayır, ne olursa olsun önlemlerini almak zorundaydı. Tanrım, Tanrım, ne yapmam gerek? Gerçekten de böyle çöküp gitmem mi gerekiyor? Hiçbir çıkış yolu bulunamaz mı? Evet, bir şeyler yapmalıyım. Onu düşünmekten vazgeçmeliyim. Bırak onu düşünmeyi bir yana diye kendi kendine emir verir bir tonla bağırdı. Bırak diyordu. Ama der demez aklı fikri tekrar kadına kayıyor, onu ak ağaçların gölgesinde karşısında görüyordu. Birdenbire aklına eski bir keşiş hakkında okudukları geldi. Vücudun düzenini elini dolaştırarak insanların iyileştiren bir keşiş. Bir kadının baştan çıkartılacağını kendini kaptırmamak için boştaki elini kor kor yanan kömürün üstüne koyup parmaklarını yakmıştı. Şimdi tam da zamanında bu okudukları aklına geldi. Evet, böyle çöküp gitmektense parmaklarımı yakarım daha iyi, dedi kendi kendine. Odada başka kimse var mı diye çevresine bakındı. Bir kibrit çakıp parmağını aleve tuttu. Haydi onu şimdi düşün bakalım, dedi kendi kendine alaylı bir tavırla. Acı duydu. İsim kararttığı parmağını alevden çekti. Kibriti fırlatıp attı ve yaptığına yüksek sesle gülmeye başladı. Aldığı karar doğru değildi. Yapılması gereken onu bir daha görmemenin çaresini bulmaktı. Ya da ya kendisi çekip gitmeliydi ya da kadını oradan uzaklaştırmalıydı. Kocasına para önerip çok uzaklara, şehre ya da başka bir köye taşınmalarını sağlayabilirdi. Bu kesinlikle ortaya çıkacak ve dedikodu ortalığa yayılacaktır. Olsun yayılsın. Tehlikenin bu kadar yakında olduğunu bilmekten iyidir. Evet, bu gerçekleşmeli diye kendi kendine söylendi.